Resmen başladık o zaman. Selam.
Merhabalar.
Merhaba arkadaşlar.
Resmen başladık. Üçüncü program.
Neyin üçüncü?
İkinci sezon. Sezon 2, episode 2.
Evet. İkinci sezon, üçüncü program ve beşinci meetup.
Evet. Ne zaman da 6 Ocak değil mi?
Evet, 6 Ocak değil mi? Doğru. Ne yaptık? Nasıl geçti sizce?
Bence güzel geçti kendi adıma. Öğlene kadar oradaydım. İlk kez ağızlarına endam edelim. İlk
ama...
kez onları gördüm. Ama videoda yokum değil mi?
Evet. Onu fark ettik. Kadraja girememişsin Uğur.
Olsun abi. Dediğim gibi yani yüzüm önemli değil. Dediklerim önemli.
Uğur kurşun işler ama söyledikleri...
Video yedikler editlerken o yakışıklı resmi koyacağız Uğur ama.
Teşekkür ederim ya. Şey o böyle videonun köşesine o fotoğrafı koyarsanız.
Fotoğrafı da koymayacağız. Onunla bir çöp adam çizeceğiz. Oynatacağız böyle sahnede.
Neden olmasın?
Işınlar açacağından falan.
O yüzden video biraz geç yayınlanacak.
Olsun be abi. Canınız sağ olsun. Ne olacak? Peki şey sizin açınızdan nasıldı? Yani benim açımdan güzeldi. Ben bayağı heyecanlıydım. Güzel geçti. Öğleden sonra yoktum. Öğleden sonra ne olduğunu aslında duymak istiyorum biraz.
Abi biraz şey oldu ya. Herkes gitti. Öyle özetleyebiliriz.
Bir noktadan sonra evet.
Evet bir yerden sonra yavaş yavaş sayı azaldı. En son işte kaç? 70'le falan başladık galiba. 70 miydi? 60 mıydı? Öyle, daha mı fazlaydı yoksa? Yanlış mı hatırlıyorum?
70 vardı.
60-70 arasıydı sanırım.
Evet. Sonra evet. Şey oldu. Yani akşama doğru böyle bir 30 kişiye kadar düştük sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok %50 diye 35 falan olma kalmış. Hı hı. Ama genel olarak kitleyici gelen arkadaşlar çok ilgiliydi. Çok güzel muhabbet ettik ve galiba bizim için de ilk defa böyle güzel sosyalleşebildiğimiz, konuşabildiğimiz, yeni kişilerle tanışabildiğimiz, daha değişik muhabbetler edebildiğimiz bir şey oldu. Meetup oldu. Öyle değil mi?
Evet abi. Yani kendi adıma şey diyebilirim. Hani hem çok güzel sorular aldım. Bir de hani sunum bittikten sonra falan bayağı sohbet ettik insanlarla. Ankara'dan gelen bir arkadaş vardı abi. Etkinliği adam Ankara'dan gelmiş ya.
Abi evet. Çok tatlıydı ya. Günübirlik sadece etkinlik için gelmişti. Dönecekti akşamda.
Ha, gerçekten... O arkadaş bizle irtibata geçecekti. Geçmedi sonra.
O Gitir'e çağırdık onu. Evet. O Gitir'den halledilecek. Peki abi bundan sonra için bir planımız var mı? Başka hani... Belli olan meetup var mı şu anda yoksa ucu açık mı biraz o konu şu anda?
Sanırım daha planlamadık ama meetup yapabileceğimiz aslında birkaç yer var. Hazır olduğumuzda oralarla irtibata geçip şey yapabiliriz, meetup yapabiliriz.
Süper abi. Güzel. Önümüzde yani, kış zaten. Kışın meetup yapacağım. Başka ne yapacaksın yani?
Aslında yani, merak ettiğim insanlar ne duymak istiyor onu biraz tekrar sorabiliriz. Hazır ufak bir ara vermişken bu konuda. Olası konuları bir sorsak insanlara ne öğrenmek istiyorlarsa. Eğer bizde de deneyimli biri varsa o konudan yeni bir meetup çıkarabiliriz sanki.
Bir de abi bu meetup'ta mesela sırf bizim podcast ekibinden değil. Mesela şey iki arkadaşımız daha konuştular Kodfiction camiasından. Bence... Başka insanlar da cesaretlendirmemiz lazım hani konuşma yapmak isteyen. Hani sırf biz konuşalım diye bir şeyimiz yok.
Evet değil mi? Özgün evet, evet. Konuştu.
Günay konuştu bir de.
Günay konuştu.
Hı-hı.
Gayet de güzeldi. İkisinin de sunumu.
Evet, aynen abi. Öyle.
Aynen. Ya, o açıdan hani hem bence ne insanlar ne duymak istiyor onu alabiliriz. Bir de insanlar belki konuşmak isteyenler vardır. Onu alabiliriz yani. Hı. Sonuçta hani Getir'den, oradan, buradan, Twitter'dan her türlü ulaşılıyor zaten. Süper abi. O zaman peki şimdi Fırat şeye geçelim mi? Hani senin üstlendiğin bölüme geçelim mi?
Abi o bölüm artık hepimizin üstlendiği bölüm.
Evet ama sen ön ayak oldun ya o yüzden diyorum.
Tamam okey. O zaman evet, ilk Burak, haberle buyur. Başlayalım. Haberler.
Ajans.
Öncelikle Deniz İlgin bize bu Meltdown ve Spectre açıklarını anlatacak. Sendeyiz Deniz.
Ha, teşekkür ederim Fırat'cığım. Böyle deyince heyecanlandım. Şimdi zaten biz birazcık geç bile kalmış olabiliriz. Bu konu birazcık konuşuldu, şey yapıldı filan. Deli gibi geçen haftalarda cloud provider'lar bunlarla ilgili patch çıkarttılar. Şimdi özetle bu iki açık belli işlemcilerinin, Intel AMD ve ARM işlemcilerinin açıkları ve hani kötü niyetli kullanıcıların memoride erişmemesi gereken yerlere erişip belli bilgileri çalmasına sağlıyor. Bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu Spectre aslında şey yapmıyor. Bütün hepsi dahil AMD, ARM ve Intel. Sadece Meltdown'la AMD dahil değil ve 2000'e yakın CPU markası etkileniyor burada. Ki CPU sayısını siz düşünün. 20 yıllık bir olaydan bahsediyoruz. Yani 20 yıl gerisine kadar gidebiliyormuş etkilenen CPU'lar. Google bunu Haziran'da keşfetti, geçen sene Haziran'da ve CPU üreticilerine bildirmiş hani böyle böyle bir açınız var diye. Ama ben bu noktada şeyi düşünüyorum, hani bu 20 yıllık bir konu ya, yani daha önce ya birileri keşfettiyse CIA, NSA komplo teorileri deyip.
Ne alakası var abi ya, lütfen yani.
Konunun detaylarına şey yapayım. Abi öncelikle bu olay şöyle çalışıyor. Bir CPU memory ilişkisinden ve işte birazcık birkaç şeyle ilgili bilgi vermek istiyorum.
Pardon, hangisini anlatıyorsun şu an?
Aslında ikisi de hemen hemen aynı açığı kullanıyorlar. Spectre ve Meltdown'da farklı bir şekilde çalışıyorlar. Ya şimdi zaten hepimiz burada programcıyız. Biz de programcılar dinliyor. O yüzden o kadar CPU memory ilişkisine detaylı dalmak istemiyorum ama hani işte hard disk var, SSD'ler var. Programlar burada çalışıyor. CPU programı çalıştırdığı zaman RAM'i alıyor ve işte çeşitli instruction'larla haberleşiyor ama RAM'e gitmek bile çok yavaş olduğu için her CPU'nun biliyorsunuz şeyi var. Cache'i var. L1 cache, L2 cache falan. Çok kullanılan memory şeylerini buraya alıp daha hızlı erişiyor. Peki bir de şey var, bir optimizasyon tekniği var, speculative execution diye. Daha önce duymuş muydunuz bunu? Ben bugün öğrendim. Yani daha
ben
detaylı.
Ben duymuştum ya. Yani o branching yaparken işte olası pathleri hesaplıyor ki o branch'ten devam ederse kodu işlerken çok daha hızlı işleyebilsin.
Aynen peki abi mi? Yani böyleydi. Bir if condition'ı var. Bu if condition'ına çalışması için memory'den bir değer alması lazım. Eğer CPU'lar bunu beklerse işler çok yavaşlıyor. Bir takım tahmin algoritmalarıyla if'in içine direkt çalıştırıyor CPU. Yani daha memory'den değerin gelmesini beklemeden çalıştırıyor. Genelde bunu tutturuyorlar artık modern CPU'lar. Ama eğer değer şeyse, if'e girmemesi gerekiyorsa o değeri şey yapıyor. Discard ediyor veya execution'ı durduruyor. Ama anlaşılan o ki bu if'i içerisine önceden çalıştırmak yanlış olma ihtimaline rağmen memory'yi beklemekten çok daha hızlı yani. CPU'lar bugün, modern CPU'lar bunun üzerine çalışıyor ve çok hızlı çalışıyorlar. Bu iki açık da Spectre ve Meltdown'da aslında bu açığı kullanıyorlar. Speculative Execution'ı kullanarak aslında memory'de erişmemeleri gereken yerlere erişiyorlar. Meltdown birazcık daha farklı bir teknik kullanıyor. İşte CPU'ya out of order instruction'lar yolluyor ve eninde sonunda ulaşmaması gereken bir yere erişebiliyor. Bu daha çok Intel CPU'larında gözüküyor. AMD buna karşı şey yapmış. Yani özetlemek gerekirse yıllar önce, hatta 1960'lardan itibaren kullanılan bir teknik bugün başımıza bela almış durumda. Bütün cloud inliyor şu an.
Ha, peki hangisi daha riskli bunlardan? Şu anda kullanılabilen POC olan bir açık var mı?
Abi ikisinin de POC'sini yapmışlar. Speculative Execution'ı, yani Spectre'ı kullanmak çok daha zor. Hani daha low level şeyleri bilmek gerekiyor ve birazcık daha tahmine dayanıyor ama Meltdown yani hepsini kapsayan daha tehlikeliymiş. Yapılması daha kolaymış.
Hepsini kapsayan derken Meltdown'da...
AMD hariç olanı.
Okey. Tamam.
Abi yani YouTube'da o ilk videoyu izlediğimde ağzım açık kalmıştı. Adam bildiğim böyle konsoldan takır takır alıyordu yani. Yazmış programı da. Bayağı high level bir programla erişebiliyordu pek çok şeye.
Ben görmedim onu ya.
Hangi video? POC'leri var YouTube'da ya, millet çatır çatır şifreni alıyor yani. İşin kötüsü bunu JavaScript'te falan da yapıp şey yapabiliyorsun mesela, atıyorum bir Chrome'daki diğer tablardaki şeylere, memorilere erişip millet şeyi alabiliyorsun, user bilgilerini alabiliyorsun yani.
Oo, çok korkunçmuş.
Yani JavaScript'te bunu yapmak daha zor ama yapanlar var. Yani işletimsiz şeyleri, işletim sistemi üreticileri, Microsoft, Apple, işte Linux şeyleri falan çatır çatır patch çıkarttılar buna ve hatta bazı çok sık kullanılan programlar var, işte MS SQL, MySQL gibi, onlar da ayrı ayrı patchler çıkarttılar ama bunun sonucunda %5 ile %30 arasında performans kaybı oluyormuş.
Abi ben bir örnek de geleyim oradan. Stack Overflow'un bir tane arkitekti var, Nick Craver diye. O paylaştı bu rakamları. Intel'in şu andaki nesli 8. nesil işlemciler. Core nesli 8. nesil. 3. nesil performansına düştük diyor. Yani %35 civarı bir performans düşüşünden bahsediyorlar. Ve bizim yaptığımız bu sunucu konfigürasyonlarını falan şu an çöpe atıyoruz ve baştan yapıyoruz diyor.
Of.
Yetmiyor çünkü diyor. Şu an yetmiyor. Çok büyük
çok
sıkıntı.
Çok ciddi bir açık ya. Bir de işletim sistemini güncellemeyenler var aslında. O patchlerden yararlanamayacaklar. Ve bu açık hali aslında geçerliliğini koruyor oluyor aslında bir baktığımız zaman.
Yani şöyle, öyle cloud provider'lar aslında şu anda güncellemeyi zorunlu bir şekilde yapmış durumdalar. Hatta size de yaptılar Barış, duydum kadarıyla.
Evet. Cloud'lar yaptı da işte kişisel bilgisayarlar da eğer işte operating system şeyini güncellemediysek, patch'i almadıysak, Deniz'in dediği gibi bir JavaScript'te falan da adamlar bir şekilde atak yapabiliyorlarsa bayağı sıkıntılıymış.
Ya bence işin daha korkunç tarafı hani bu, yani siz hadi lan dediniz ama 2016'da Google buldu bunu, şey projesinde, Project Zero ekibindeki insanlar bulmuşlar. Ama CPU, yani bunun tarihi 20 yıl öncesine kadar dayıyor. 98'lerden falan bahsediyoruz yani. Ya biri daha önce bulduysa.
Abi, muhakkak bulunmuştur ya.
Bence bulunmaması mümkün değil ya. İlla ki bulunmuştur.
Ya bununla alakalı 2006'da bir tane işte forumun mesajına rast geldim ben. Adam bulmuş açıkçası aslında. Intel'de haber ama böyle şekilli bir isim koyamadığı için Meltdown Spectre diye. Çok da sallanmamış galiba. Ya da hadi Intel ya. Tamam, Intel'den oradan da gelen cevap bunun yapılma ihtimali çok düşük falan gibi bir şeymiş. Yani biliyorlardı, tabii ki biliyorlardı ama bir şekilde o performans düşüşünü göze almadıkları için fix etmediler.
Abi bir şey sorabilir miyim? Bu şey gibi değil mi? Bu Volkswagen'in hani emisyon skandalı çıkmıştı ya, bir sene mi iki sene mi önce, hani emisyonda sahtecilik yapıyorlar. Böyle büyük bir şey bence batması lazım ya. Çok büyük tehlike yani.
Bu nasıl batacak ama ya?
Yani öyle bir tazminat ödemeleri lazım insanlara.
Abi ama şimdi onları karşılaştırırsak bir tanesinde bayağı çevreye verilen bir zarar var. Yani nasıl desem, insanlar bu yüzden ölüyor falan. Eğer dizelden salınan madde oranı belli bir şeyin üzerine çıkarsa. Şimdi Intel'inkinde böyle bir şey çok da yok açıkçası. Sadece performans düşürüyorsun ve devam ediyorsun hayatına.
Bir de Intel abi. Ama bir de Intel şey yapmıyordu galiba yani. Bu açığı bildikleri halde saklıyorlar mıydı ki?
İşte onunla alakalı bir yazışma da çıkmadı açıkçası. Yani böyle bir zamanda konuşulmuş ama belki de onlar da öngöremedi bu kadar olduğunu. Sadece spekülatif konuşuyoruz biz burada.
Abi ama böyle demek de garip yani, çünkü öngörmesi gerekiyor. Yani dünyanın bir numaralı CPU üreticisi. Yani nasıl öngöremeyebilir ki böyle bir şeyi? Anlatabiliyor muyum? Yani daha büyük bir kaynağı olan bir şirket yok. Yani dünyadaki bilgisayarların herhalde %60'ını 70'ini Intel çalıştırıyordur diye düşünüyorum.
Ya o zaman daha böyle kendi şirketlerimize indireyim bu örneği. Biz şirketlerimizde bazen ufak ufak açıklara rastlıyoruz. Ama diyoruz ki ya onu kimse kullanamaz. Bırakıyoruz. Önceliğe almıyoruz. Intel de benzer bir şey yapmış olamaz mı? Çünkü POC ama ortaya çıkana kadar böyle bir açığın kullanılabileceğine dair bir şey yoktu ortada.
Tabii ki ama hani burada şu noktaya geliyorum. Ya işin etik noktası tabii biraz bu ama hani bizim şirketlerimizin kullanıcı kitlesiyle Intel'in kullanıcı kitlesi aynı şey değil. Yani atıyorum biri abi bu açıktan faydalanıp nükleer füze rampalarını da ele geçirebilir yani. Anlatabiliyor muyum?
Riskli.
Yani öyle bakınca bayağı ciddi hani. Ama şeyi bilmiyorum ben. Bu işin yaması nasıl yapılıyor abi? İşletim sistemi seviyesinde mi yapıldı hepsi?
Evet abi. Maalesef o şekilde.
Bildiğim kadarıyla evet.
Yani işlemci seviyesinde bir şey yapman mümkün değil zaten yani.
Evet. O da operating system'ın her instruction'ı kontrol etmesine sebep oluyor bu tür durumları engellemek için. O da işte performans kaybına sebep oluyor.
A, performans kaybı o yüzden oluyor yani.
Evet.
Hmm.
Daha optimize patch'ler çıkartacaklarmış anakartlara, işte CPU'ların şeylerine, firmware verilerine falan, ama bunun süreceğini söylüyorlar yani.
Peki abi, bu... devam et abi.
Yok ya, sadece şey diyecektim, hani CPU'nun instruction setinde patch çıkarsa bile kim yamayacak abi onu yani. Hangi son kullanıcı yapabilir ki onu?
Ya BIOS güncelleyerek falan herhalde yapılabilir ama yani. Zor işler ya.
Zor gerçekten. Yaşıyor biraz onlar.
Peki abi, Linus Torvalds'ın yazdığı kodu gördünüz mü? Linux source kodunda, GitHub'da. Böyle bir commit var. Gitmiş. İşte CPU AMD ise git eski şekilde çalıştır. AMD değilse git böyle yeni şekilde çalıştır. Performans düşüşünü de göze al diye. İşte Intel'den ona biraz şeyler gelmiş, sistemler gelmiş. Kod böyle mi yazılmalı diye. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda?
Ben çok onu... klas bir hareket olmuş.
Biraz ayıp etmiş sanki.
Sırayla herkes söylesin düşündüğünü ya.
Ben direkt orada Ahmet'in adını verip bir if koyması biraz ayıp olmuş sanki.
Kime ayıp?
Intel ayıp ama.
Abi ama %30 ya. Yani.
Komşulara karşı çok ayıp oldu bence. Ama bence iyi yapmış ya. Biraz da tepki yani.
Yani öyle öyle.
Ve hani biraz da ifşa aslında bakarsan. Yani birazcık hani siz bu haltı yediniz abi, biz de sizi aha böyle işte birazcık rezil ediyoruz noktasında. Yani onun da gücü orada yani sonuçta. Ve o da onu, o protesto hakkını kullanıyor bana kalırsa o şekilde yazarak kodu. Ha, kod öyle yazılmalı mı? Bence de yazılmamalı ama yapacak bir şey yok. Linus abi öyle yazdıysa öyle yazılmalı yani.
Abi yani çok çok acayip şeyler oluyor. Millet bir oyun firması falan, millet kaç saat login olamamış falan, scale etmişler altyapıyı. Fırat'ın dediği gibi, çünkü bir anda 3 nesil geriye düşmüş işlemcinin performansı. Yani büyük etkileri olmuş. Ya şimdi bak Fırat, sen bir etkisi yok diyorsun da bu adamlar Intel yüzünden büyük zarar ettiler.
Ya etkisi yani, var. Etkisi var, yok ya. Demiyorum bak, etkisi var diyorum ama bunu Intel'in bildiğine dair, yani nasıl desem, böyle bu kadar ciddi olabileceğini bildiğine dair bir kanıtımız yok. Ben dava konusundayım ya. Yoksa Intel suçlu yani, bayağı suçlu. Ama ortada davalık bir konu var mı ondan emin değilim.
Paralarını ödemeli abi. O ne demek ya?
Abi Intel sana şey diyor mu? Yok ama... işte şu oyun çalıştırdığında 500 FPS alacaksın diye sana böyle taahhütlü şey veriyor mu sana? Vermiyor aslında bakarsan.
CPU'nun ama... yavaş çalışmasına sebep olan aslında geçilen patch baktığın zaman.
Yani suçlu olan patch. Bu da başlar abi.
Abi siz avukat olursunuz. Ne deniyor? Öyle şey mi olur ya?
Peki düzgün yazsın
abi. 25 hektar. Bunu açsın
abi. Abi sonuçta Apple hani pil ömrü muhabbetinden CPU'ları yavaşlattığı için dava açılmadı mı Apple'a?
Abi o da bambaşka bir şey ama ya. Yani ortada bir patch yok ortada. Bayağı Apple kendi kafasına göre bir karar vermiş. O direkt kimseye de söylememiş. Yani yine bir şirketin inisiyatifi var burada.
Hadi Intel'inki biraz daha iyi niyetli. Yani hata, bug sonuçta.
Evet, evet. O yüzden bence davalık bir konu yok burada. Ama neyse, açsınlar dava. Ben niye savunuyorum ya?
Abi sonsuza kadar tartışırız bunu da.
Evet.
Şimdi bu gelmiş.
Hawaii olayını bir bahsedeyim ya. Hawaii'de çok garip bir olay olmuş abi. Tatil değil yani, güneş, deniz falan da değil abi, bir sabah insanların telefonuna mesaj geliyor abi, Hawaii'de yaşayan insanların telefonuna, işte füze geliyor, bu bir tatbikat değildir, sığınaklara inin falan diye. Ondan sonra işte böyle insanlar panik halinde, ne oluyor falan derken işte bakanlar falan açıklama yapıyor, savunma bakanı açıklama yapıyor, yok öyle bir şey falan diye. Sonradan ortaya çıkıyor ki abi bu işte bu birim neyse artık, o birimdeki kişi bu yazılımı, bu uyarı sistemini test ediyor. Ama uyarı sisteminin UX'i o kadar kötü ki, bir combo box var abi. O combo box Ya bir production var, bir de test ortamı var. Adam test ortamı yerine yanlışlıkla production'ı seçip basıyor düğmeye. Sonra da bütün halka böyle bir uyarı gidiyor yani. Sonra tabii çıkıp açıklama falan yaptılar. Çok hani özür dilediler bilmem ne. Bütün sorumluluğu alıyoruz bilmem ne diye ama.
Abi 38 dakika sonra ama.
Yani 38 dakikaya zaten birkaç kişi kalp krizi geçirmiştir diye tahmin ediyorum.
Sinirim bozuldu lan.
Yani benzer bir şey Japonya'da da olmuş galiba. Barış söyledi bugün.
Evet, ben de hatta çok yakın arayla olmuş bildiğim kadarıyla. Ya. Orada da işte Kuzey Kore'den böyle bir şey saldırısı, nükleer saldırı var gibisinden bir şey gelmiş galiba. Sonra yine yanlış olduğu söylenip geri çekilmiş uyarı.
Abi çok tatsız ya. Yani aslında hani basit bir UX veya hatası veya yazılımın kötü tasarlanmış olmasının hani insan hayatına ne kadar çok etkisi olabileceğinin çok net bir göstergesi yani. Böyle tatsız. Aa, ve aynı ya. Zamanda da tabii kötü sonuçlanmaması iyi olmuş yani gene ama.
Evet, o kadar karışmamış ortalık ya. Ne bileyim, böyle insanlar koşturarak sokaklarda bağıra bağıra dolaşması gerekmiyor muydu öyle bir durumda?
Abi Türkiye'de olsa neler olabileceğini düşünüyorum.
Türkiye'de hiç sallamazdık da. Japonlar yine sallamamış ayrı.
Abi bir de buna benzer şey vardı. Yani Amerikan sanırım hapishane sisteminde bir yazılım var. O yazılım abi şey mahkumların işte hapisten çıkma tarihini hesaplıyor. Ama işte bir bug var. Bir artık floating point hatası mı ne bilmiyorum yani. İnsanların çıkış tarihini erken hesaplıyor abi. Pek çok insanı salıyorlar erkenden.
Abi sen şükürsün.
Süpermiş ya.
Ya bunun için aslında hani test yazmanın ne kadar önemli olduğunun çok güzel bir örneği yani. Hani o hesabı yapan fonksiyonun bir testi olsaydı bu olmazdı diye tahmin ediyorum.
Salınanları geri almışlar mı acaba?
Sanıyorum alamamışlar çünkü çıkmış abi adam yani artık anayasal hakkı falan diye. Vay. Belki onu yazan yazılımcıları içeri almışlardır.
Almaları lazım mantıken.
Abi işte insan böyle biz hani burada sonuçta business şeyleri geliştiriyoruz. Bir yazılımın ne kadar tehlikeli olabilecek bir şey olacağını düşünmek hakikaten bazen insanı korkutuyor yani. Yazılım var, yazılım var yani. Hapishanede şey yapıyorsan, yazılım geliştiriyorsan çok dikkatli olman gerekiyor.
Abi suçu da hemen yazılımcılara attınız ama belki de yazılımcılar bayağı böyle deadline baskısıyla çalışıyorlardı. İşte kodu yazdılar. Birkaç değer verdiler. Çalışıyor. Ya tamam ver ver. Production'a verdik dediler. Burada suçlu kim abi? Yazılımcı mı yani?
Abi sen böyle bir uygulamayı yazarken seni ne açıdan sıkıştırabilirler? Yani bekleyen ne feature olabilir?
Bilemem. İdam feature'ı. Bundan sonraki de bilmem. İşte ne kadar eğitim verecek falan. O daha mı?
Abi önemli. İşte onu yanlış yazarsan ayvayı yedin yani.
Evet.
Elektrikli sandalyeye seni oturturlar.
Yazılımcı değil aslında da. O yazılımı sağlayan firma suçlu.
Abi o zaman bence da testleri abi... yapmayan Amerikan hükümeti suçlu. Çünkü abi kontrol etmişsin
yani. Amerikan hükümeti sonuçta güvenip bir şey oluyor. Ama yazılım oluyor. Yazılıma da yazılım testini yapmakla mükellef değil ki müşteri.
Nasıl değil abi?
Abi adam işte ya? sen Word'ün testini mi yapıyorsun?
Ama Word'de bir sorun çıkarsa ben de
diğer tarafı sorumlu tutarsın.
Evet tutarım. Burada da tamam. Tutmuşlardır bence.
İşte o Amerikan hükümeti de gidip o yazılım firmasını sorumlu tutup sen bu kadar şeyi suçluyu dışarı saldın diye ben de seni içeri alıyorum demiş.
Abi okey ama acceptance testlerini müşteriyle beraber yapıyorsun aslında. Yani Word'de değil belki. Word çünkü çok son kullanıcıya hitap eden bir ürün de burada bayağı Amerikan hapishaneleri için bir tane yazılım yapıyorsun. Yani böyle son kullanıcı etkileyen bir sistem değil ve etkisi çok yüksek aslında.
Lokalinde çalışıyormuş Murat.
Ha? Yani Word geliştirmekle şey bu tarz ürün geliştirmek aynı süreçleri kapsamamalı zaten.
Abi
yani.
ISO'da bile farklı şeyi vardır bunun spesifikasyonu vardır.
Vardır abi. Bence bu arada kesin yani in-house takım yapmıştır abi onu. Kesin demeyeyim ama yani bence ben olsam, bakan olsam ben Hani Adalet şey Bakanı ben olsam abi bu yazılımı içeride yazdırırım yani.
Abi ama Amerika'da hapishaneler bile özelleştirebildiği için bunu da özelleştirebilmiş olabilirler.
Şey Uğur içeride yazdırırım derken neyi kastettin abi?
Bakarım zaten ben. Yazdırırım abi.
Devamı içeri atıp.
O zaman adamın bir sahnesi var sonuçta.
O zaman böyle şey çıkış günü eksi bir. Oh. Başka bir de bir haber daha var. Hadi ondan güzel da bahsedelim.
Memleketten.
İziko ile alakalı abi. İziko'dan hani hiç bahsetmedik aslında. İziko işte Türkiye'de kaç 5-6 yıl önce kuruldu sanırım. Ben kullanmıştım zamanında yani kahve kap zamanında. Onların üzerinden ödeme alıyordum falan. Sonra değişti, büyüdü falan. Worldpay diye bir firmayla, yabancı bir firmayla iş ortaklığı yapmışlar abi. Ve artık dünyadaki kredi kartlarından falan da ödeme alabileceklermiş. Sadece Türkiye değil, artık daha büyük kapasiteli işler yapacaklar gibi duruyor. Çok tanımıyorum, bilmiyorum içeriden kimseyi ama dışarıdan hani çok şey gözüküyor. Yani başarılı gözüküyorlar. Bence Türkiye'den böyle bir şey çıkması ve hani bu şekilde adımlarla ilerliyor olması da oldukça tatlı bana sorarsan. Bana sorarsanız. Sorduğunuz mu bilmiyorum.
Sordum. şey abi, ben de Iziko ile beraber çalışma fırsatı buldum. Öncelikle adamların yazılıma yaklaşımı bizim yaklaşımımızda aslında paralellik gösteriyor. Mesela biz onların .NET client'ini kullanıyorduk. .NET client'leri şu anda open source. İşte dışarıdan kod ekleyebiliyorsun. İşte ne bileyim pull request atabiliyorsun. Onaylama süreçleri biraz gecikiyor ama yani en azından yaklaşımları bu yönde. Yani böyle bir yazılım sürecini bir şekilde içselleştirebilmiş bir firmanın bu kadar büyümesi beni mutlu ediyor. Türkiye vatandaşı olarak. Tebrik ediyoruz.
Evet abi, güzel haberler. Daha iyilerini de duyarız inşallah. Evet. Konumuza geçelim mi artık ya, bugünün konusu?
Nedir abi bugünün konusu?
Abi işte şey, mühendislik organizasyonunun ölçeklenmesi yazılımla beraber. Ya bu meetup'ta bahsettiğim konu aynen. Ya biraz ilgimi çekmişti. Yani çok teknik bir şey yapmak istemedim açıkçası. Daha hani son bir yıldır, bir buçuk yıldır da bu işlere biraz odaklandığım için bayağı ilgimi çekti. Sonra hani burada yaptığım şeyleri böyle madde madde alt alta sıralayınca da ilginç aslında, hem gözlemler hem de noktalar çıktı yani. Sonra onun üstüne bir sunum yaptım işte. Bugün de bunu konuşalım. Hani şu açıdan söylüyorum. Bizim yaptıklarımızı anlattım ben hani sunumda, ama sizin yaptıklarınızı da aslında duyup dinlemek ilginç olabilir yani. Hani siz mesela hiç büyüyen bir takımda oldunuz mu? Bir kişiden, üç kişiden 10 kişiye, 15 kişiye büyüyen bir takımın içinde oldunuz mu?
Hayır.
Sanırım evet. Nasıl hayır ya? Hepimiz yaşadık aslında. Yani kontrolsüz de olsa. Mesela seninle çalışmamız Fırat, o bahsettiğimiz şeyin büyümenin bir örneğiydi. Ekip giderek büyüdü.
Doğru.
Bunları yaşadık ve kontrolsüz olabiliyor bunlar bazen. Aslında ben ondan, aynen. Ondan geç, buna geçmeden önce ben şeyi sormak istiyorum Uğur'a. Hani meetup'ta olmayanlar veya bu kavrama biraz uzak olanlar için yazılım takımlarının ölçeklenmesi deyince sadece takımların büyümesini mi anlamamız gerekiyor? Böyle mi düşünmek gerekiyor bunu?
Yok abi. Yani orada aynı yazılımın ölçeklenmesi gibi düşünmek lazım. Ölçeklenmeyle büyümek aynı şey değil. Yani sayısal olarak büyüyebilirsin ama yaptığın iş aslında eksponansiyel olarak artmalı. Çünkü sen eğer verimli bir şekilde büyüyorsan zaten daha fazla iş üretiyor olman gerekiyor. Hani sen bir birim iş yapıyorsan, iki kişi olduğunda iki birim iş yapmak yerine 2,5 birim iş yapmayı tercih ediyorsun yani. Hani bu hem böyle biraz software engineering'e dokunuyor bu mesele. Hem biraz yöneticiliğe dokunuyor. Hem insan kaynaklarına dokunuyor. Aslında bayağı değişik bir konu yani. Ve tabii ki içinde yazılım geliştirme prosesleri falan da dahil oluyor bu konuya. Öyle olunca böyle bayağı değişik aslında yöntemler de çıkıyor. Çünkü her takımın, her şirketin kendine göre aslında bir ölçeklenme stratejisi oluyor açıkçası. Böyle açıklayabilirim.
Bu noktada ben şeyi sormak istiyorum. Bu ölçeklenme stratejisi aslında birazcık şartlar belirliyor değil mi? Hani bir yıl önceden hani ne kadar büyüyeceğini öngörebilsem bile aslında belli şeyler, yani o sürecin görmeden aslında şeyde ölçeklendirme şeylerini de hazırlayamıyorsun diye düşünüyorum ben. Yani biraz yaşamak da gerekiyor değil mi?
Abi çok bence süper bir tespit yani. Keşke bu tespiti daha önce yapsaydım. Ben de sunumda bunu söyleyeydim yani. Çünkü yani çok çok isabetli aslında. Çok güzel bir gözlem olmuş. Çünkü daha bugün hatta bir tane Excel dosyası vardı. İşte goy goy yapıyorduk. Şey diye işte eğer işte 6'ya katlamak istiyorsak şirketi yazılım takımının 42 kişi olması gerekiyor falan düz hesapla diye. Oha dedim yani nasıl 42 kişi falan. İşte dümdüz yaparsak öyle oluyor ama aslında ölçeklenme öyle çalışmıyor işte. Hani hem ölçeklerken takımının verimini de arttırman gerekiyor. Ve o işte yolda o büyürken takım hani ona göre artık pozisyonunu alman gerekiyor. Çünkü nasıl diyeyim, her takımın veya o ekipte çalışan insanların şeyi farklı yani. Kumaşı farklı, doğası farklı, çalışma şekli farklı. Öyle olunca tabii ki bazen hani kervan yolda güdülüyor muydu, düzülüyor muydu?
Düzülüyor.
Diziliyor.
Yani, biraz karışık.
Ben tam anlamadım.
Neyi anlamadın abi?
Son kelimeyi.
Düzülüyor galiba. Kervan yolda tamam. Düzülür.
Yok.
Yok abi. Düzülür. Abi kervan nasıl dizilebilir ya?
Abi düzülür mü?
Düzülür mü? Kervan böyle dağınık gider. Kervan ama yola koyduğu zaman sırayla gitmeye başlar. O da evet. Dizilmesidir.
O düzülmesi demek abi, bambaşka
Google'a
bir şey
sordum. Google'a sordum. Kervan yolda düzülür diyor.
O biraz amiyane bir tavır olabilir.
Yok ama yani bayağı. Hani en çok onunla çıktı. O sonuç çıktı. Bakayım dizilir diye arıyorum. Yok.
Onur sen bir şeyden bahsedecektin.
Ben şey demek istiyorum. Şimdi yazılım takımlarının scale olabilmesi için biraz daha böyle üst kademenin işte atıyorum bir yıllık planlamamızda şöyle satışlar yapacağız diyerek ya da şu hani yapılması gereken işi bu satışlara bağlı olarak karar verip de takımın büyütmesine karar veren kısım yukarısı olmuyor mu biraz da? Ve bu da o bahsettiğin iş hacmiyle biraz şey yapmıyor mu? Ne denir? Örtüşmüyor gibi geldi bana. Yanlış mı düşünüyorum? Anlatamadım ya da galiba. Birazdan yani, toparlayıp tekrar dinliyorum ben size o zaman.
Ya şey. Toparlayalım.
Abi sen mektupla yolla biz.
Abi şey yani şimdi soru cevap gibi olmasın. Hep bana soruluyormuş gibi hep ben cevaplamak zorunda hissediyorum ama aslında tabii ki yani o business tarafının hani yazılım takımıyla organize olup şey yapması gerekiyor. O ihtiyacı belirlemesi gerekiyor ama o ihtiyacı belirlerken aslında şöyle meseleler de var. Mesela yazılım takımı 4 kişiyken, 3 kişiyken abi inanılmaz çevik bir şekilde bir iş çıkarıyor olabilir mesela. Ama sen onu 5 kişiye çıkarttığın zaman artık o kadar çevik bir şekilde çıkmıyordur o iş. Agile bir şekilde çıkmıyordur. Ama daha kaliteli çıkıyordur belki. Ya da daha sağlam çıkıyordur. Şimdi sen bu hesabı yaparken abi o andaki ve tabii beklentine göre de ve pazarın durumuna göre de işte orada zaten her şirketin veya her takımın farklılığı devreye giriyor. Çünkü pazarda rakibinin olup olmamasından tut işte ne kadar çok deploy yaptığına kadar günde veya haftada ayda aslında pek çok orada değişken var yani. Bu ölçeklenme işini etkileyen. Öyle bakınca tabii ki hani sonuçta business tarafı şey yapacak yani sana yol gösterecek ama yazılım takımı da bir noktada şey demesi gerekiyor mesela. Bazı noktada işte biz yetişemiyoruz artık sizin isteklerinize ve bizim büyümemiz gerekiyor diyorsun. Ve hani artık biz bütçe istiyoruz, yeni birini alacağız takımımıza diyorsun. Baktın gene yetmiyor abi. Bir daha yapıyorsun aynı şeyi. Hani hep business'tan beklemek de çok doğru olmuyor. Çünkü yazılımcılar, takımın içindeki yazılımcılar o içinde olduğu durumun farkında olmazsa zaten bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani o code monkey durumuna düşüyorsun. Yani sana bir görev geliyor. Sen o görevi yapıyorsun ve bitiriyorsun. Ama aslında senin o çevrende olan şeylerden ve ortaya koyduğun üründen çok bir haberin olmuyor yani. Anladım. O yüzden abi, biraz da yazılımcılar da şey olmalı bence sürece. Alakadar olmalı. Umarım açıklayabilmişimdir.
Yok, teşekkür ederim. Tam beni anlayıp cevabını da verdin. Deniz sen bir şey diyordun.
Abi galiba Sulay zaten bir de büyüyünce başlıyor. Mesela 3 kişiyken 4 kişiyken hani bir şekilde biz bizeyiz. Konuşarak hani belli şirket kültürü falan konuşarak belki o sıralar aktarılabiliyor. Yazılım süreçleri de konuşarak aktarılabiliyor ama bir anda takıma 3 kişi daha geldiğini düşün. Yani bu bir anda dediğim 2 ay içerisinde ya tamam business tarafıyla anlaştınız, kendinizi ifade ettiniz, bize 3 kişi daha lazım dediniz şundan dolayı ve bir anda 3 kişi başladı şirkete. Abi her şey değişiyor. Mesela biz şu an o değişimin ortasındayız. Artık bir oryantasyonunu daha böyle formal yapman gerekiyor. Artık kod review'lerini daha sıkı tutman gerekiyor belki. Testing'e daha şey yapman gerekiyor. Yani bütün süreçlerini gözden geçirip kendini şekillendirmen gerekiyor. Takımını yeniden şekillendirmen gerekiyor. Yani her şey değişiyor aslında. Kervan yolda düzülür derken aslında birazcık da bunu kastediyoruz. Yani bu öngörülebilir gibi bir şey birazcık. Hani 3 kişi geliyor bunu hazırlık yapalım diye ama detaylarını yolda belirliyorsun aslında. Birazcık deneme yanılma gibi de.
Evet. Ya birincisi dizilir. İkincisi acaba böyle ekibe yeni bir kişi geldiğinde direkt ekipte var olan kişilerin performansının düşmesini göze almamız gerekiyor mu? Yani oryantasyon sürecini gerçekten smooth bir şekilde geçirebiliyor muyuz? Var mı böyle stratejileriniz?
Abi biz daha...
Bu arada haber geldi. Arkadaşlar.
Soru neydi? Burayı keselim.
Evet ya soru çok güzel bir soruydu da kaçırdım.
Oryantasyon sürecini geçiriyoruz ya. Oryantasyon sürecinde var olan ekibin yavaşlamasını göze almamız gerekiyor mu ekip büyürken? Bunu önlemek için neler yapılabilir? Soru bu.
Ama sorunun cevabını zaten hayır olarak verdin orada ikinci kısımda.
Hayır, eğer öyle değilse.
Ya ben cevap verebilirim. Çünkü daha yeni başımdan geçti yani. Ya bu kervanın işte yolda düzülmesi dizilmesi mevzunu şöyle yaşadık biz. İşe bir iki kişi aldık. İki kişiyi yani birini elimizden kaçırdık. Uymadı yani takıma. Biri sonradan kendi yatırımını aldı, startup'ına geçti falan ama çok iyi işe alımlar değildi mesela. Sonra mesela şey yaptım abi, bir tane işe alım dokümanı yazdım. Ve böyle nasıl diyeyim 20-25 maddelik bir dokümandı. Benim içinden geçmek istediğim bütün süreçleri yazdım. Benim bilgilendirilmediğim bütün işte o süreçleri yazdım. Ve hani ben işe girerken çektiğim acıları düşünerek yazdım yani o dokümanı ki benden sonraki yazılımcılar da o acıları çekmesin diye. Ve ondan sonra işe giren insanlar bir, iki, üç kişi işe aldık. Sanırım bir, iki yazılımcı bir tane de support insanı aldık. Ve hani bayağı smooth bir şekilde geçti. Çok iyi işe alımlar yaptık. Hani o doküman sayesinde değil ama bu problemin var olduğunu ortaya koyduğumuzdan sonra çok daha kolaylaştı işler. Fakat takıma yeni bir kişi gelince takımımız tabii ki yavaşladı. Bunun için de biz önceden business'ı uyardık abi. Şey dedik yani biz artık eskisi kadar hızlı iş üretemeyeceğiz. Çünkü daha fazla insan geliyor. Daha çok test yazacağız. Daha çok code review yapacağız. Daha çok iletişim kuracağız. Ama daha iyi ürünler çıkmasını öngörüyoruz. Daha sağlam şeyler çıkmasını öngörüyoruz şeklinde konuştuk. Ve hani sanırım orada bir learning curve değil de curve var yani. Atıyorum takımın belli bir noktayı geçtikten sonra eski yazına geri kavuşuyorsun bu arada.
Evet. Abi Türkiye'de şey yaklaşımı ama maalesef var. İşte proje kötüye gidiyor. Ben bu projeyi atayım 5 kişi 10 kişi. Onlar kendi yolunu bulur, hızlıca geçmeye devam ederler diye bir yaklaşım var. Halbuki böyle bir yaklaşım maalesef olmuyor abi. Yani şey örneğine denk geliyor bu. Bir kadın bir çocuğu 9 ayda doğurursa 9 kadın işte bir ayda doğurur mu? Maalesef doğuramıyor. Bunun hep farkında olunması gerekiyor.
Neydi o Diminishing Returns büyüdü. Öyle bir adı vardı onun.
Mythical Man Mod diye bir kitap var. Tam olarak bu durumu anlatıyor yani. Bayağı da eski, sanırım böyle 60'lardan 70'lerden bir kitap. The Mythical Man Mod diye. Mont'muş pardon. Ya orada tam olarak bu durumu anlatıyor. Yani takıma bir yazılımcı eklediğiniz zaman şey olmuyor yani. Aynı şekilde ölçeklenmiyor. Bir noktada mesela bir lider eklemeniz gerekiyor takıma. Evet, lider ruhlu birinin olması gerekiyor. Onun mesela bir şeylere ön ayak olması gerekiyor. Çünkü herkes kafasına göre gidince öyle saçmalıyor yani iş artık. Ve birinin hani bir miktar çeki düzen vermesi gerekiyor işlere.
Peki sizce ne hangi aşamaya kadar, yani şimdi sonuç itibariyle ben şeye inanıyorum. Şirket içerisindeki yazılım geliştirme kültürü aslında yaşayan bir organizma. Hani ve aylar içerisinde değişiyor. Küçükken bunu hani belki ağızdan ağza aktarabiliyorsun ama bir süre sonra artık bunu yapmak imkansız oluyor. Belki takımlar o kadar büyüyor ki insanların birbiriyle daha az iletişim kurmaya başlıyor. Hani bu şirket kültürü bir süre sonra artık bir dokümante edilmesi gerekiyor değil mi bir noktadan sonra? Belki hani burada çok büyük dokümanları kastetmiyorum ama biri geldiği zaman önüne bir takım standart şeyleri koyabilmek gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Yani o kısım yani okey. Yani şirketin ne olduğunu, kültürünü tanıtan dokümanı yaparsın da abi kodunun başına oturduğun zaman o business'ı anlamak, oradaki mimariyi anlamak, bunları dokümanla çözmek biraz zor ya.
Onları dokümanla çözemezsin de şeyi yaparsın. Bunların işte şu kişiler tarafından yeni gelenlere aktarılacağını dokümante edersin, onu standartize edersin. Yani çünkü artık bunları anlatmak gerekiyor yeni gelene ve yeni gelen.
Kime gideceğini söylersin o dokümanlarda diyorsun.
Aynen, biz öyle bir şey hazırladık mesela. Biz de bu büyümenin ortasındayız. Bir tane oryantasyon programı hazırlandık mesela. İşte şirketin ne olduğundan, ne iş yaptığından, altyapıya kadar hangi accountların açılacağına, hangi genel eğitimlerin verileceğine ve bunların kimlerin vereceğine kadar hepsi belli. Ve eleman gelir gelmez başlıyor. Bunu eline veriyoruz. Bak bunları öğrenmen gerekiyor. Bunların bazılarını biz önceden schedule ediyoruz. Bazılarını yeni gelen kovalıyor abi. Bana bunu anlatman gerekiyormuş. Lan gibi.
Ya bizde tam olarak aynı şekilde bir doküman var abi. Birebir aynı. Yani kim kimle neyi konuşacak? İşte hangi kişi kimi ne şekilde update edecek diye. Ve şu ana kadar gayet güzel çalıştı. Ama codebase olayı bence bambaşka bu arada. Yani o codebase'i nasıl diyeyim? Birinin abi şey yapması gerekiyor yani. Bence pair programming orada çok önemli.
Kesinlikle katılıyorum.
İki kişi hani oturup yan yana kod yazdığı zaman bence en eğitici hadiselerden biri o yani. Sanırım ya böyle büyük önem iyi yani mühendislik kültürü iyi olan firmalardan birini de görmüştüm. Şey diyorlardı, zamanımızın yani %40'ını pair programming yaparak geçiriyoruz falan diyorlardı adamlar yani. Bayağı ciddi bir oran. Yani sen hani bir yazılımcı alıyorsun ve o adam zamanının %40'ını başka bir adamın yanında oturarak geçiriyor. Ve bunu kayıp olarak görmüyorlar çünkü orada bir hani yani şirket içindeki o bilgiyi o kadar güzel dağıtıyorsun ki öbür adam ayrıldığı zaman o senin aslında orada harcadığın %40 zaman ileride sana hani return of investment olarak geri geliyor.
Güzel. Peki ben bir soru soracağım burada. Yani pair programming'den hoşlanmayan insanlar da var. Yani ben bunu yapmak istemiyorum diyor. Diğer insanda bu kadar yakın bir ilişkiye girmek istemiyorum diyor. Bu insanlar için bir pet var mı sizin şirketlerinizde? çok fazla iletişime girmeden oradan devam edebileyim istiyor yani.
İşe almamak abi. Ya o mühendislik kültürü, mühendislik kültürü diyorlar ya işte, o mühendislik kültürü o abi. Yani pair programming yapmak istemeyen adamı da ben istemiyorum takımımda açıkçası.
Peki abi, öyle gelişmedi olay. Sen 5 kişiyle beraber başladın. Hı hı. Bu adamlardan bir tanesi böyleydi. Her zaman böyleydi. Ve evet, büyüdü takım. 10 kişi oldun, 15 kişi oldun. Ve hı hı, adam hala öyle gelişmek, değişmek istemiyor. O durumda evet, ne yapacağım peki?
Abi orada iş tabii yöneticiliğe kalıyor biraz. Benim takımımda var böyle bir arkadaş. Ama abi hani ya orta yolculuk, anlatabiliyor muyum? Yani hı, yöneticilik orta yolculuk. Yani eğer hani çalışmak istiyorsan birlikte, ki ben çalışmak istiyorum mesela bu arkadaşımla. Çok çok iyi bir yazılımcı ama hani nasıl diyeyim? Tek başına çok iyi işler yapabilen biri. Birlikte de iyi işler yapıyor ama sevmiyor adam mesela. Orada da abi orta yolu buluyorsun. Yani biraz o sana, sen ona biraz. O şekilde gidiyor. Yani çünkü ya işte orada yöneticiliğe giriyor dediğim mevzu o yani. Biraz conflict resolution'lar, o meselelere giriyor yani. O biraz ölçeklenme hadisesinin dışında hani. O yüzden girmek istemiyorum çok. Ama zor bir durum. Tabii ki zor bir durum. Yani mesela o yüzden işte biz 3 seviyeli mesela interview yapıyoruz abi. Hani adamla bir tanışıyoruz. Takımdaki diğer insanları da tanıştırıyoruz. Sonra bir tane teknik işte süreçten geçiriyoruz. Zorlu. Ondan sonra bir de yönetim kademesiyle görüşüyorlar. Ondan sonra işe alıyoruz mesela. Neredeyse bütün şirket adamı tanıyor. Ondan sonra işe alıyoruz. Herkesin okey geldikten sonra ancak işe alıyoruz. Abi,
bayağı benzer süreçleri hiç farkında olmadan uyguluyormuşuz. Şu an onu fark ettim.
Hadi ya.
Aynen. Yani, bizde de öyle, Fırat hatırlar. Şey yani, çalışacağı arkadaşları görüşüyor. Çünkü şimdi teknik yeterlilik bir yere kadar ölçülebiliyor yani. Hani bir şekilde onu anlamanın yolları var. Bu adam bizim isimimiz teknik yeterlikler ama de cultural fit diye bir olay var ya. Onu anlamak hakikaten zor. Onu belki bir kişi anlayamayabiliyor ama mesela 2-3 kişiyle görüştürüyorsun. Onlar hakikaten daha değişik perspektiflerden sorular sorarak bunu anlayabiliyorlar ve bazen aslında teknik yeterliğinin şeyine geçebiliyor, önüne geçebiliyor cultural fit olayı.
Kesinlikle gerçekten, abi.
Önemli bir konu ya. Çünkü takımın dokusunu bozabiliyor. Peki abi, siz iletişim konusunu nasıl hallettiniz? Yani çünkü aslında yani temelde bence bütün projelerin fail olmasının sebebi iletişim sıkıntısı. Ve ekip büyüdükçe iletişim çok şey oluyor yani. Ayyuka çıkıyor.
Abi halledemedik. Hala savaşıyoruz. Yani çok çok zor bir konu tabii. Yani Slack'in falan bu kadar aslında popüler olmasının bence en temel sebeplerinden biri. Scrum vesaire gibi bence metodolojilerin gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Yani o iletişimi düzenlemesi ve hani yoluna koyması. Vallahi çok çok zor konu. Yani herkesin iletişmesi farklı. Mesela burada ana dilimizi de kullanmıyoruz abi. Şirkette neredeyse. Evet, sadece bir kişi ana dilini kullanıyor. Değil mi abi? Bir
tane PHP, C#.
Yok abi, bir tane İngiliz var, gerisi İsveçli, Türk, Brezilyalı falan, öyle takılıyor yani şirket. Deli evi gibi bir yer. Herkes İngilizce konuşuyor abi. Öyle olunca bayağı zor oluyor ama yazılı iletişim bir noktada bence en önemlisi. Yani ve işte o story mantığı veya ticket mantığı her zaman işe yarıyor abi. Yani o production line gibi, o üretim şey bandı gibi biraz tabii işleri sıkıcılaştırıyor maalesef. Yani insanın kendini böyle bazen kötü hissetmesine sebep oluyor, biliyorum. Ama aslında düzen delilik açısından bakınca da işleri en optimize şekilde yürütmenin yollarından biri o, bana kalırsa. Siz nasıl hallediyorsunuz?
Ya abi, biz uzun süre şeyi denedik. Yüz yüze iletişimi deneyelim. Hep beraber bir arada toplanalım falan. Sonra artık çok fazla toplantı yaptığımızı fark ettik ve bu verimsizliğe sebep oldu. Yani eninde sonunda sizin dediğiniz gibi bir yöntem şey yaptık. Artık hani user story'ler, acceptance kriteriyalar, hani belli kavramlar üzerinde insanların yazılı şekilde anlaşmasının daha verimli olduğunu keşfettik. Hani tamam, en iyi yöntem yüz yüze iletişim. Hani bunun periyodunu azalttık, hala yapıyoruz ama genel olarak artık abi şeyler, belli standartlarda hazırlanıyor task'lar ve insanlar o standartları biliyor. Artık insanlara hani standartları öğretiyoruz.
Abi o süreç zaten, o işte süreç oluyor zaten. Yani süreci öğretmek çok daha kolay oluyor. Çünkü sen konteksti veriyorsun ve o sürecin içine girdiği zaman bir kişi o süreçle beraber ilerliyor ve diğer o süreci işleten diğer insanların da o sürece yeni giren insanı eğitmesi çok kolay oluyor mesela. O yüzden hani o organizasyon çalışır bir hale geliyor. Dişli gibi yani, maalesef. Hani böyle çirkin bir benzetme yaptım ama öyle çalışıyor yani. Öyle.
Ya abi, abi doğru diyorsun bak. O kavramlar yaşamadan sana çok havada geliyor. İşte bu Scrum meetingler, işte bu şeylerin hazırlanması, süreçlerin hazırlanması falan, ne küçükken ihtiyacın yok diye düşünüyorsun. Çünkü hakikaten ihtiyacın olmayabiliyor yani, yüz yüze konuşarak daha farklı tekniklerle halledebiliyorsun ama hani insanların bu çarkın dişleri haline gelmesine giden süreç, yani herkes yaşamış bunu ve aslında yaşayarak o noktaya geliyorsun. Yaşamadan da anlayamıyorsun gerektiğini.
Evet. Evet abi, evet, katılıyorum yani. Peki yani Onur, senin var mı abi bu noktada bize benzer yaşadığın şeyler? Başka tecrübelerin oldu mu ya da?
Biz şu an içeride şöyle çalışıyoruz. Barış'la zaten aynı ekipteyiz. Yakın çalışıyoruz. Biz biraz daha böyle hani şey, prosedürel dokümantasyonla ilerlemek ya da taskleri o şekilde ilerletmek yerine daha çok böyle yakın çalışıyoruz. Sırt sırta hani literally sırt sırta çalışıyoruz.
Tango ve cash.
Aynen öyle. tam olarak öyle çalışıyoruz ve bayağı da faydasını görüyoruz bu arada ya. Ya böyle bir de biz şey konusunda şanslıyız. Ulan biz diyorum da bu arada benim daha 4 hafta olmadı başlayalım.
Benim bir şey.
Demek ki bir şeyler doğru yapılmış.
Bir şey gerçekten şey güzel çünkü. Yani böyle analist ekibi örneğin abi canavar gibiler. Gerçekten development'ı, hayatımızı çok büyük kolaylaştırıyorlar. O da bende şeyi, inancımı arttırdı gerçekten. İletişimde daha iyi ilerliyor böyle yüz yüze iletişimle.
Abi ne yaptıklarını bir örnekle anlatabilir misin? Takımının.
Şöyle, şeye çok hakim. Bir kere şöyle, konuya çok hakimler. Ve böyle yan yana oturduğun zaman sen kodunu yazarken aslında seni gözden kaçırabileceğin bir şeyi adam hatırlayıp geriye dönüp burada ama böyle bir kontrol vardı, buradan da buraya gidiyordu falan diyerek böyle şey yapabiliyor. Yani pair programming, developer, iki developer'ın pair programming yapması gibi analist orada senin kafanı açıyor. Ve
oh, yani, çok iyi.
Evet evet, o konuda çok başarılılar ve çok da hakimler böyle business'a da. O işe yarıyor. O güzel oluyor gerçekten.
Yani business rule'ları tuttuğum bir not defteri gibi diyebilir miyiz?
Evet, evet. Tam business rule de değil böyle. Şeyi falan da teknik altyapısını işte Hazelcast'te bu data gidiyor. O data Hazelcast'te şöyle tutuluyor'a kadar biliyorlar yani böyle.
Aa, anladım.
Teknik değiller ama biliyorlar, hakimler oralara da.
Çok iyiymiş abi. Ya bizim de çünkü benzer şeylere ihtiyacımız var. Mesela işte bu problemleri çözmeye çalışıyoruz biz de. Çünkü çok business rule var mesela. Çok fazla case var yani. Ve başa çıkamıyoruz artık. Çünkü mutlaka birileri unutuyor yolda. Ya işte o spekleri veren kişi unutuyor. Ya yazılımı geliştiren kişi unutuyor falan. İşte onu unutmamanın yollarını arıyoruz.
Peki bu noktada şey sormak istiyorum. Dokümantasyon, hani waterfall'ı kastetmiyorum burada ama sonuçta Agile manifestoda da kabul edilmiş bir dokümantasyon olur şeyi var ya. Ve bu dokümantasyon tutuluyor da, tutulduktan sonra gerçekten sizin ekip için konuşuyorum ya da herkes şey yapabilir. Gerçekten bu dokümanlara dönüp bakıyor musunuz ya? Analist dokümanlarına işte 6 ay sonra orada bir problem yaşadığında önce dokümana mı bakıyorsun? Ya da nasıl ilerliyorsun, ne yapıyorsun, onu öğrenmek istiyorum aslında.
Abi kendi case'inden
O zaman devam edeyim. Ben de şu anda bir projedeyim. İşte dokümanlarım var. Bazı dokümanlarım var. Bu dokümanlara bakarak işte tasları yapıyorum. 6 ay sonra tekrar dokümana bakacağımı çok sanmıyorum açıkçası. Çünkü 6 ay sonra bambaşka requirement'lar devreye girmiş olur diye düşünüyorum. Tekrar giderim, yazdığım koda bakarım. Ha, şurası şöyleymiş falan derim ama ilk başta dokümanın gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü doküman olmadan ben yaptığım kısmın nereye oturduğunu değil belki ama bittiğini veya bitmediğini tam yakalayabilmem mümkün değil. Mesela bir alan unutmuşumdur, yollamışımdır. Bana müşteriden döneceğine ilk başta dokümandan dönsün isterim.
Bu durumda o zaman az önce konuştuğumuz %40 işte dedik ya pair yapıyorlar. O zaman hani pair sen diyorsun ki pair'a geri analiz dokümanlarına baktığında yeni başlayan kişi takım büyüdüğünde büyüdüğünde demeyeyim de scale olduğunda bu arkadaşlar bu dokümanlara bakarak hayatta kalabilirler aslında diyorsun.
Ama orada gözden kaçırdığın nokta pair programming'de code base'de öğreniyorsun. Code base'de öğrenmen lazım. Yeni bir işe başlayan bir insansan. Ama onun dışında bence analiz dokümanları yeni başlayan birine verilebilir. Bak biz böyle işler yapıyoruz. İşte işleyiş sürecimiz böyledir. Bence mantıklı.
Codebase için de şöyle söyleyeceğim. Yani yukarıdan bir bakış açısını ney, nerede, nasıl çalışıyor? Şurada cache server'ımız var. Burada bu şekilde gidiyoruz diye. Üstten bir aktarım yaptıktan sonra kodda zaten kodu okuması kalıyor geriye. Onda da gerçekten pair'a ne kadar gerek var? Onu
i̇şleri
sorguluyorum.
İşleri hızlandırıyor abi ya. Yani gerekliliği tartışılabilir ama işleri hızlandırdı kesin pair programming'in. Yani o adamın
tabii
adaptasyonu.
Yok yok, pair'ı şey yapmıyorum da burada işte bu scale olurken ki ihtiyaçları düşünüyorum. Neler yapılabilir? Oryantasyonda bunlar yer almalı mıdır? Onu şu an sorguluyorum biraz.
Ya bence almalıdır abi. Ya bir kere dediğin olay bayağı aslında o infrastructure'ı anlatsa biri mesela. Hayat çok kolay olur yeni gelen bir yazılımcıya. Ondan sonra çünkü bir de üstüne o dokümantasyonu okursa bu sefer hani business'ın da kontekstini anlamış oluyor. Daha sonra dediğin gibi geriye kodu okuması kalıyor ama kodu tek başına okuduğun zaman da her zaman anlayamıyorsun. Birincisi orada yani iki mesele var bence. Birincisi kodun kalitesi. Çünkü hani kod kalitesi her zaman öyle tek kişinin elinden çıkmış inci gibi bir kod olmuyor yani. İkincisi de abi zaman. Çünkü sen atıyorum tek başına mesela bütün codebase'i okumaya çalışsan ölürsün belki yani. Çok fazla kod vardır ama hani sen biriyle pair olsan çok daha hani efektif bir şekilde onun tam böyle ince noktalarını veya hani önemli noktalarını okuyup oradan dallanıp mesela işin olduğu zaman diğerlerini okuyabilirsin bana kalırsa. Düşüncem bu yönde.
Anladım. Deniz sen bir şey söyleyeceksin herhalde. Ondan sonra yavaştan toplayalım. Patreon'a geçelim derim.
Tamamdır. Yani aslında ben şunu düşünüyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şeyi en derinle mesela dokümante edebilecek gücüm varsa et ama ne kadar derinlemesine inersem dokümanda o dokümanın bir süre sonra güncelliğini yitirmesi ihtimali artıyor. Ama bir dokümanı ne kadar yüksek seviyeden yazarsan işte biz klasik 3 katman mimari uyguluyoruz. Şurada şu serverlar var. Bunlar bu application'ler birbirleriyle şöyle haber. Bu tecrübesi varsa şeyi anlayabiliyor. Ha tamam. Bu kutucuk bunu gösteriyor. Ben
Deniz bir kesildi abi.
Bilgin, bir dakika. Hı? En baştan başlasana. Bir sessizlik alalım. Evet, bir saniye. Sen başla tekrar.
Ben dokümanla ilgili şu
abi yine gitti ya. Bilişim değil.
Şu an sesim iyi mi? Geliyor mu?
Şu an geliyor. Bir daha seslilik, bir daha gir abi.
Tamam. Ben dokümanla ilgili aslında şunu düşünüyorum. Bir şeyi derinlemesine dokümante edebiliyorsan et ama ne kadar derinlemesine dokümante edersen aslında o dokümanın güncelliğini yitirmesi ihtimali o kadar artıyor. Dolayısıyla bence yüksek seviye şeyleri dokümante etmek lazım. İşte bizim mimarimiz 3 katman mimari, şu application'lar şunlarla haberleşiyor gibi. O zaman aslında tecrübesi olan bir developer şeyi anlayabiliyor. Ha benim şu kodu bulmak için şuraya bakmam lazım diye. Ondan sonrasını belki hani pair programming ve kendisi halledebiliyor ama her şeyi en ufak şeyine göre dokümante edersen şey olabilir gibi geliyor bana. Çok zorlanabilirsin gibi geliyor.
Abi bunu da Patreon'da konuşalım mı bunun devamını? Çünkü bu da bayağı güzel konu.
O zaman evet.
Fırat Patron anonsu.
Bir dakika önce bu programı kapayacağız. Evet. Doğru. Arkadaşlar haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Esen kalın. Sevgiler.
Bye.